Ayrım 5, sayfa 76. Aşık Veysel'in yol arkadaşı Küçük Veysel ve Sivri Alan Köyü. Bir toplumun geleceği geçmişiyle doğru orantılıdır. Eğer o toplumda geçmişin tecrübeleri yoksa geleceği de dikenli bir yoldur. O yolu bulmak için rehber gereklidir, ışık gereklidir. Bu anlamda düşündüğümüzde Emlek ve çevresinin çok daha donanımlı olduğunu görürüz. Çünkü genelinde Emlek yöresinin bugünkü aydınlığı, laik ve demokratlığı geçmişin değerlerine bağlıdır. Şöyle yakın geçmişimizi düşündüğümüzde bizlerin yetişmesine önder olmuş birçok değeri görmekteyiz. Bunlar Kemter, Agahi, Veli çizgisinde Veyseller ve diğerlerini görürüz. Hatta Veysel biraz da bizim döneme çok daha yakındır. Bu algıdan yola çıkarak öze indirgersek, yani Veysel'le bir kurgu kurarsak yeni birçok değeri de göz ardı etmemiş oluruz. Konumuzu ilgilendiren Küçük Veysel kimdir? Aşık Veysel'in olduğu yerde onu nasıl anlatacağız diye bir durum çıkıyor karşımıza. İşte biz geçmişimiz ve geleceğimizle bir bağ kurarsak onu kolayca anlatabiliriz. Ben Küçük Veysel'i 3 anlamda değerlendirmek istiyorum. 1. Sivri Alanlı Veysel Erkılıç. Bu Veysel normal bir vatandaş, her Sivri Alanlı gibi çocuklarının babası Veysel. Normal rençberlik yapan, Sivri Alan'ın ormanlarını ve yaylasının havasını koklayarak yaşayan Veysel. Köy ortamında arkadaşları olan Veysel. Zaman zaman onlarla iyi ilişkisi olan, zaman zaman da kavga yapan Veysel. 2. Derviş Veysel. İşte Küçük Veysel'i bugüne taşıyan önemli bir pınar. Bektaşilik geçmişten bugüne aydınlığı ve aydın olmayı belirleyen önemli bir faktördür. Küçük Veysel'in yetiştiği bu mekteptir. Bektaşi, edep erkanı ve eğitim sistemi her iki Veysel'de de vardır. Zaten her insanı yetiştiren bir ocak bulunur. Sivri Alanlı aydın bektaşiler geleneksel eğitim sisteminde aydınlık yolu yakalamıştır. Bu anlamda Küçük Veysel'in bu yönünü önemsiyorum. 3. Aşık Veysel'in arkadaşı, yoldaşı Veysel. İşte bu anlamda Küçük Veysel bir değere ulaşıyor. Ulusal onurumuz Aşık Veysel'le yol arkadaşı olmak elbette bir erdem ister. Elbette belirli bir kültür düzeyi ister. Elbette onun görmeyen gözlerinde ona yol gösteren olur. Aşık Veysel açısından bu seçim çok önemlidir. Neden Küçük Veysel'i yoldaş seçmiştir? Küçük Veysel meziyetleri olmayan sıradan bir kişi olsaydı, o da bir gün Aşık Veysel tarafından terk edilirdi. İşte iki Veysel'in yaşamında bunu göremiyoruz. Onları ancak ölüm ayırıyor. Küçük Veysel'in ölümünde Veysel babanın söylediği bir söz şöyledir. İşte ben şimdi kör oldum. İşte Aşık Veysel'in seçiciliği. İşte bu seçicilikle ikinci bir Veysel olarak adı anılmaya başlıyor. Kimi yerde türküleri birlikte söylüyorlar. Kimi yerde her ikisi de birlikte saz çalıyorlar. Bu olguları düşündüğümüzde Küçük Veysel'in sanatçılığını da gözden düşüremeyiz. Çünkü Küçük Veysel'den bugüne gelen bir takım değerler elde mevcuttur. Sanıyorum Küçük Veysel'i bugünkü anmamızın nedeni o olsa gerek. Türkü dünyasına giremeyeceğim. Çünkü onun uzmanları aramızda, konuyu onlar anlatacaklar sanırım. Bu değerlerden yola çıkarak geleceğe de bakmanın yararı vardır sanırım. Çünkü bu anlamda Sivri Alan Köyü'nde yetişmiş birkaç değerden de söz etmemek haksızlık olur sanırım. Her iki Veysel'in de çağdaşı ve arkadaşı iki dede vardır Sivri Alan Köyü'nde. Bunların birbirinden etkilenmemesini düşünmek saflık olur. Birisi Ali Özsoy dede. Dedelik gelenek icabı bir bakıma kültür taşıyıcı anlamını da içerir. Hıdır ve Ali dedeler yakın akraba ve aynı ocağın iki dedesi ve son halkasıdır diyebilirim. Bunların taşıdıkları kültürü yaşlı Sivri Alanlılar çok iyi bilirler. Bugünün gençlerine sadece araştırma için bir yol göstermek istiyorum. Hıdır dedenin elimizde CD'leri var. Dedelikten gelen, daha doğru bir söylemle yaşadığı kökten gelen deyişlerini ve makamlarını bir dinlemek gerek. Ve Veysel'in türkülerindeki makamlardan zerre kadar farklılık taşımadıkları görülecektir. Bugün onlar da bıraktığı değerlerle yaşıyorlar. Veysellerin yol çizgisine yetişen birkaç değerimizin de ismini vermek istiyorum. Belki aralarında unuttuklarım da olabilir. Veysel Kaymak önemli bir değerdir. Bekir Sami Bozkurt, Ahmet Hoşnut, uzun süredir şiir yazan Veysellerin toprağının değerleri. Daha beri de iki Ali Güç var. Hıdır oğlu Ali Güç, Abbas oğlu Ali Güç. Veysel oğlu Hasan Erkılıç, Mustafa Çam, Fadime Özer. Bunlar benim bildiklerim. İşte Veysel toprağının zenginlikleri bunlar, bugünü yarına taşıyacak değerlerdir. Teşvik etmeli, özendirmelidir ki nice Veyseller çıksın o topraktan. Sivri Alan Köyü'nde Alevilik, Bektaşilik, ziyaret yerleri ve ocaklar. Alevi Bektaşiliğin Anadolu'daki 500 yıllık tarihini incelediğimizde çok derin izlerle karşılaşırız. Neden 500 yıllık bir geçmişle başladım? Bu çok önemli bir değeri ifade etmektedir. Osmanlı devlet yönetimini irdelemeden Alevi tarihini çözümlemek hiç de mümkün olamamaktadır. Tarih konusunda Türk toplumu büyük bir bilgisizlik içerisindedir. Ülkemizde bilim yerine her şey politik angajmana göre yönlendirilmektedir. Bunlardan önemli bir örnek de Osmanlı devlet yapısıdır. Osmanlı devletinin tümü üzerinde değerlendirme yaparak yargılamak pek mantıklı bir tutum değildir. Ülkemizde bir grup Osmanlı'yı tümüyle baş tacı yapmakta, bir grup ise tümüyle reddetmektedir. Her iki mantık da tümüyle sakattır. Aleviler açısından Osmanlı Devleti'nin ilk 200 yılı problemsizdir. Çünkü 12 beylik arasında en büyük desteği Ertuğrul'a verecek Osmanlı Beyliği'ni devlete dönüştüren ve yönetim kadrolarını oluşturan da Alevilerdir. Fatih döneminde Çandarlı ailesinin iktidardan el çektirilmesiyle birlikte Türk olanlara devlet kapıları tümüyle kapanmıştır. Şöyle bir özetleme yaparsak. 1. Enderun'da yetiştirilen Hristiyan kökenli Avrupalıların yönetime getirilmesi. 2. 14. yüzyılda Anadolu'ya göç ederek gelen Nakşi tarikatı mensuplarının ilişkileri. 3. Osmanlı'nın devletten imparatorluğa geçerken ganimetlerden zengin olan sınıfların ortaya çıkması. 4. Feodal toprak ağalığının büyümesi. 5. Bu grupların bileşkesi devlet idaresiyle çelişince Aleviler devletten, devlet idaresinden uzaklaştılar. 16. yüzyıla gelince doğuda Safavi Türk Kızılbaş Devleti'nin kurulması, Osmanlı'da oluşan yeni sınıfların feodal devleti dini de içerisine alınca ister istemez Osmanlı Devleti sünni bir nitelik kazandı. Bu ise Selim-İsmail çelişkilerinin derinliğini ortaya çıkarttı. Yavuz'la başlayan Anadolu Türkmen-Alevi kırımı hızlı bir asimilasyonla sonlandı. Kanuni'nin çıkarttığı yasalar Alevilerin sünnileştirilmesine yönelikti. O yüzyılda %60 olan Alevi nüfusu giderek Sünniliğe dönüşümü sürdürdü. Sünniliği benimseyen Alevi Türkmenler dağlara, balta girmez ormanlara saklanarak köyler kurmaya başladılar. Sivrialan köyü de bunlardan bir tanesidir. Osmanlı toplumsal düzeni içerisinde Alevi felsefesinin yok edilmesi için sistemli bir baskı politikası uygulanmıştır. Yavuz'la başlayan bu uygulama en çok Kanuni, 2. Selim, 4. Murat ve 2. Mahmut'la sona ulaşmıştır. Ve tahribat cumhuriyetle bir süre kesintiye uğrasa da en çok dönüşüm günümüz Türkiye'sinde yaşanmaktadır. Konumuza dönecek olursa, kuruluşu 17. yüzyılın sonlarına denk gelen Sivrialan köyü kuruluş itibariyle yoğun bir kültürel birikim yaşamıştır. Bunda Alevi dedelerinin payı olduğu kadar Bektaşiliğin de payı vardır. Sivrialan köyünde iki grup halk yaşamaktadır. Halkın deyimiyle dedeciler, dervişçiler, yani Alevi ocaklılar, Bektaşi gruplar. 1925 yılında 677 sayılı tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ait kanunda tüm dergahlar kapatılır. Merkezi Hacı Bektaş'ta bulunan Bektaşi örgütünün başı Dede Babalık lağvedileceği zaman Salih Niyazi Dede Baba 12 halife babayı toplar ve başınızın çaresine bakın der. Yani bu iki anlam içermektedir. Birincisi bu işten uzaklaşın, iş kurup geçiminizi sağlayın, ikincisi gizliden babalık kurumunu yaşatın. İşte bu esnada Şarkışlı Emlek köylerinde halife babalığa bağlı babalar ve dervişler yaşamaktadır. 12 halife baba arasında bulunan Arnavut kökenli Salman baba ile Hakkı baba Emlek Hardal köyüne gelirler. Hardal köyüne yakın orta köyde Mustafa Abdal tekkesi bulunmaktadır. Burası bir Bektaşi dergahıdır. Sivri alanda bağlıları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Aşık Veysel'in ailesidir. Bu aileler Salman babayı Sivri alan köyüne davet ederler. Bir süre bu köyde kalan Salman Baba bakar ki köyün yarısı dedeci ve dedeler oturmaktadır. Köyde ikilik çıkmasın diye Salman Baba bu köyde kalmak istemez. Sivri alana köyüne sınır, mecit köyüne vardır. 10 hanelidir ancak hepsi Bektaşidir. Salman Baba bu köyü beğenir ve yerleşmeye karar verir. Yöre Bektaşileri mecitte Salman Baba'ya bir ev ve bahçeli bir dergah yaparlar. Salman Baba kısa sürede yaşamıyla ve çalışmalarıyla yörede adeta bir devrim yapar. Köylüyü sürekli üretime yönlendirir. Boşluğa akan suları değerlendirerek bağ bahçe kurmasını öğretir. Yörede ilk kez soğan ve patates üretilir. Meyve ağaçları yetiştirilir. Koyun ve keçi sürülerinin bereketi arttırılır. Zamanla Salman Baba'nın dergahı inananlarınca dolar taşar. Halk okuma yazma öğrenir. Babalar toplanır, sabahlara kadar cem edilir. Sanat, edebiyat, saz, söz, muhabbet oldukça etkilidir. Aşık Veysel o yaşlarda usta malı türkülerle saz çalar, pek meydanda yoktur. Ancak babası onu Salman Baba dergahına götürür. İşte Veysel'in yaşamına etki eden ve ufkunun genişlemesine neden olan bilgi birikiminin dışa vurumu burada başlar. Daha önce sivri alanda yapılan dede cemlerine gizlice girip sabahlara kadar aldığı bilgilerin bir farklı yönünü burada yaşar. Ve ufkunu genişletip dışa açılıma hazır hale gelir. Ve 1931 yılında Sivas Aşıklar Bayramı'na yine Salman Baba'nın teşvikiyle katılınca dünyaya açılımını sürdürür. Salman Baba'nın kurduğu Bektaşi dergahı yasak olmasına karşın bir aile bütünlüğü içerisinde toplumu ayrıca Cumhuriyet devrimleriyle tanıştırmaya, bütünleştirmeye de hazırlar. Benim çocukluk yıllarında tanık olduğum şey Salman Baba'nın ölümü sonrasıdır. Buralarda dergahın hala işlevini sürdürmesidir. Dergaha her yöreden herkes kurbanlar getirir. Burada yenilir, eğlence yapılır, kardeşliğin ve dostluğun örneği sergilenirdi. Salman Baba öncesi dedeciler, dervişçiler birbirlerinden kız alıp vermezken Salman Baba ve dede ilişkileri bu geleneği de yıkmıştır. Hatta bir dede ocağı ailesi olarak babamın adını Salman Baba'dan yakınlaşan bu ilişkiyle dedem Salman koymuştur. Bugün bile Meşit Köyü'nde Salman Baba türbe ve dergahında kurbanlar kesilip ziyaretler yapılmaktadır. Sivrialan Köyü'nde bir başka Bektaşi ziyaretgahı daha vardır. Bu da Meşit Köyü ile Sivrialan Köyü arasındadır. Meşit Köyü'ne kestirmeden yaya gidilen dere boyunda bulunmaktadır. Kızılburun adıyla anılan mevkiden Meşit'e gidilen yön üzerindedir. Yani Sivrialan Köyü'nün kuzeyine düşer. Bunun hikayesini hep şöyle dinledim. İzmir'den Salman Baba dervişlerinde Ahmet adlı birisi babanın yanına gitmek için Sivrialan Köyü'nü kullanacaktır. Sırtında heybesi düşer yola. Kızılburun'a geldiğinde 3 günlük uykusuzluk ve yorgunluktan dolayı yol üzerinde kayaların arasında uyuklayıp kalır. Bu yatış 3 gün sürer ve oralarda koyun otlatan çoban bir adamın yattığını görür ve onu uyandırır. Adam buranın neresi olduğunu sorar. Çobanın verdiği yanıt onun 3 gündür burada uyuduğunu gösterir. Karnı acıkmıştır, çoban ona bir şeyler ikram eder. Ancak derviş babayı rüyasında görmüştür. Babaya götürdüğü kahveyi bozmak istemez, ancak içine gelen bir ses o kahveden iç olur. Derviş çobanla birlikte kahveyi içerler ve bir anda derviş ortadan kaybolur. Sağa sola bakan çoban dervişi bulamaz. Bu Hızır'dır diye içinden geçirir ve önce kendisini inandırır ve sonra köylüler anlatır. Bu olaydan sonra bu yerin adı Derviş Ahmet'in ziyareti adını alır ve her yıl burada kurbanlar kesilip adaklar adanır. O gün bugündür bu yer kutsal bir yer olarak halkla bütünleşir. Sivrialan Köyü'nde Bektaşi babası olmamasına karşın 2 önemli kadın dervişin adından söz etmek gerekir. Bunlardan bir tanesi Aşık Veysel'in 2. eşi Gülizar Ana, ikincisi Kürt Kasım'ın eşi Kamer Ana'dır. Bu 2 kadın derviş Bektaşi dergahlarında çok hizmet yürütmüştür. Gülizar Ana Sivas'ın Yalıncık Tekkesi'nde, Kamer Ana ise Ortaköy Mustafa Abdal Tekkesi'nde uzun süre görev yapmışlardır. Sivrialan Köyü'nde 2 dede ocağının varlığını her zaman görmekteyiz. Bugün için artık köyde yaşatılmasa da dedelerin isimleri ve saygınlıkları hala mevcuttur. Hıdır ve Gani Abdal Ocağı mensupları vardır. Bunlara mollalar denilmektedir. Kökleri Karaca Ahmet'in oğlu Hıdır ve Gani Abdal kardeşlere dayanmaktadır. Erzincan'ın Kemaliye Ocak Köyü'nde yatırı bulunan Hıdır Abdal torunlarından Molla Kadir ailesiyle Sivas taraflarına göçer. Kona göçe kale ve bey yurdu taraflarına gelir ve o ara Sivrialan Köyü yeni kurulmuştur. Ağagil adıyla buraya yerleşen aile Beyyurdu köyünde yaşayan Molla Kadir'in dede olmaları sıfatıyla köyüne davet eder. Onlara toprak ve arazi vererek dedelerin buraya yerleşmesini sağlar. O ara Kadir'in 2 oğlu eğitim görmüş, kendisini yetiştirmiş ve dedelik yapmaktadır. Bunlardan birisi Veli, Gözel Ağa, ikincisi Hıdır dededir. Hem yörede hem Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde dedelik yaparak geçimini sağlar bu aile. Bunların son temsilcisi ünlü 2 dede vardır ki birisi yine Gözel Ağa'nın oğlu Ali Özsoy dede. Bilgi birikimi oldukça fazla olan bu dedenin fikirlerinin yansıtıldığı küçük bir kitabını torunu avukat Ali Yıldırım yayımlamıştır. Oldukça da çok şiir yazarak bir divan oluşturmuştur. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat karşısında cem töreni yaparak onun takdirini kazanmıştır. 1995 yılında Hakk'a yürümüştür. Hızır dede ise Ali dedenin amca çocuğudur. İyi dedelik yapar ancak çok bilgi sahibi olmaması yanında üst düzey zakirlik geleneğine sahiptir. Türküleri günümüzde hala sevilerek dinlenmektedir. Ölümü 1977. Yine Molla Kadir ailesine bağlı bir ocak uzun süre Sivrialan Köyü'nde varlığını devam ettirmiştir. 1925 yılına kadar aşevi, cemevi, mihmanevi gibi kompleksleri bulunan bu dergah, o tarihten sonra salt köylülerin ziyaretgah olarak kullandıkları bir inanç merkezi olarak kalmıştır. Askere giden gençler mutlak bu ocak çevresinde dualarını alırlar, evlenecek genç kızlar nasip dilenirler, lokmalar dağıtılırken bugün için tümüyle izleri silinmiştir. Başka bir dede ocağı ise Covi Dede Ocağı'dır. Merkezi Şarkışlı Alaman Köyü'nde bulunan bu ocağın bir kolu Sivrialan'da yaşamaktadır. Alaman'da yatırı bulunan Covi Dede'ye Sivrialan köylüleri bu ocağın kutsiyetine önem verirler. Cobbilerin evini niyazlamadan geçmezler. Bu aileden kimsenin dedelik yaptığı konusunda bilgi edinemedim. Torunları bu ocakla ilgili bir başka bilgiye sahip değiller. Ancak bildiğimiz bu ocağın da günümüzde yaşıyor olmasıdır. Şu da gözümüzden kaçmayan başka bir konudur ki zamanla buranın da unutulup gideceğidir. Çünkü Sivri Alan köyünde isminden başka bir şeyi bulunmayan Aleviliğin kısa sürede tükendiği gibi. Dedelik geleneğinin yürütülmediği, cemlerin yapılmadığı bir yerde Alevilik yaşayamaz. Ortadan kalkıp yerini başka şeylere bırakır. Bugün Sivri Alan köyünde kime sorarsanız Aleviyim diyebilir ancak. Ama onun kurallarının uygulanmasına, canlı kalmasına da çoğunlukla karşı çıkar. Bu sade Sivri Alan'da değil, yöre emlek köylerinin büyük bir bölümünde durum farklı değildir. Ziyaret yerleri. Sivri Alan köyü toprakları içerisinde birçok ziyaret yeri vardır. Bunlardan birisi Beserek. Beserek Sivri Alan köyü kuzey sınırında yüksek bir tepenin düzlüğünde yer almaktadır. Çevresinde eskiden sık ormanlar bulunurken bugün tek tük ağaç vardır. Ziyaret yerinin bulunduğu alanda kuru bir göl vardır. Gölün hemen bitim noktasında yaşlı bir çam ağacı bulunmaktadır. Asıl burada çam ağacının kutsallığına inanılır. Ağaçtan bir dal kesen olmaz denilir. Hatta bununla ilgili geçmişte dal kesenlerle ilgili yakalandığı hastalıklar ve başına gelenler konu edilir. O nedenle kimse buradan bir dal kesmeye yanaşmaz. Gölün kutsiyet kazanan özelliği ise uyuz hayvanları iyileştirmesidir. Uyuz hayvanlar buradaki gölde yıkanmaları durumunda iyileştiğine inanılır. Yaz aylarında Sivri Alan ve diğer çevre köylerden insanlar toplanarak burada kurbanlar keser, eğlence düzenlerler. Ancak bugün için durum biraz daha önemsizleşmiştir. Burayla ilgili anlatımların başında Veysel Karani'nin adı sıkça telaffuz edilir. Develerini kaybeden Veysel Karani günlerce yol aldıktan sonra develerini burada bulur ve uyuz olan develerin iyileştiğini gören Veysel Karani buraya şifa anlamında Beserek adını verir. Ve bura ondan sonra kutsiyet kazanır diye anlatılanların başında bu efsane gelir. Yine Beserek'te Sivri Alan köyünün orta yerinde Kurban Pınarı denilen bir ziyaret yeri vardır ki burada adından anlaşıldığı üzere kurbanların kesilip adakların adanmış olduğu bir çeşme vardır. Günümüzde Beserek kadar önemli olmadığı görülür. Gül Dede'nin öyküsü konusunda çok şeyler anlatılır. Ancak yine de bu ziyaret yeri konusunda kimse net bir bilgi veremez. Eskilerden edindiğim bir bilgide şunlar anlatılır. Sivri Alan köyüne cem törenine gelen dede bir fırtınalı günde köyden çıkarak Beyyurdu köyüne ulaşmak ister. Fakat kara kış denilen bir fırtına yayladan yukarı tepeye kadar çıkan dedeye aman vermez. Dede bir türlü Beyyurdu sırtını aşamaz ve orada donarak Hakk'a yürür. Yaz ayında çobanlar dedenin kemikleriyle karşılaşırlar ve oraya gömer buranın adını Gül Dede ziyareti koyarlar. Çünkü uzun bir süre dededen haber alınamaz. Dedenin burada öldüğü kesinlik kazanır. Çevre köylüler burasını kutsayarak kurban ve adak ziyaretlerini yaparlar. Bugün için buranın adından başka bir özelliği bulunmamaktadır. Fakat ziyaret yerinin bulunduğu Sivri Alan ve Beyyurdu sınırındaki yüksek tepede kara taşlarla örülmüş bir gömüt bulunmaktadır. Sivri Alan köyünde eski değirmen ve yunağın bulunduğu, daha başka bir söylemle Aşık Veysel'in çocukluğunda beklediği bahçesinin kenarında, yani karşı yamaç mezarlığına çıkış yolundaki derenin dibinde bir çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmede daha çok dervişçilerin ziyaret yeri olarak anılan çeşmede benim çocukluğumda da yani 50'li 60'lı yıllarda burasının kutsiyeti ve ziyaretçisi oldukça yoğundu. Çünkü bura köyün hemen en yakın noktasında bulunur. Daha çok evlenecek genç kızların dilek diledikleri ve gençlerin kızlarla buluştukları bir mekan olarak önem arz eder. Bu çeşmenin başında lokmalar dağıtılır, dilekler dilenir, eğlenceler düzenlenirdi. Ancak bugün ne bu çeşme yerinde durmakta ne de eski özelliğini taşımaktadır. Derede yapılan köprü ayağının dibinde kalmıştır ve bugün Sivri Alanlı yaşlılar dışında buranın bir yatır olduğunun yeni nesil bilemez. Çünkü bu kültür de yok olup gitmiştir. Sonuç olarak söylemem gereken birkaç söz. İnsanları birbirlerine bağlayan geleneksel kültürdür. Geleneksel kültürün yaşadığı yerde insanlık ve insani değerler ön plandadır. Ancak gelenekçilik sadece yeterli midir? Elbette hayır. Ancak gelenek özgür ve çağdaş kültür değerleriyle birlikte daha büyük bir anlam ifade eder. Bugün Ankara'da yaşayan Sivri Alanları bir araya getiren, onlara dernek kurduran, yakın dost ve akrabalık ilişkilerini ayakta tutan şey arda kalan gelenekselliktir. Bunun değerleri zedelemeden sürdürülmesi belki birkaç dönem sürebilir. Şunu da söylemek gerekirse eski gelenek içinden gelen belirli bir kuşağın Hakk'a yürümesiyle bu durum ortadan kalkar. Ve birliktelik ve ilişkiler yerini ister istemez kendisini küresel ilişkiye bırakır. Alevilik, Bektaşilik, özgür, demokrat ve laik tutumuyla Türkiye'nin asıl mayasını oluşturmuştur. Anadolu uygarlığının geçmişiyle de birleşen bu felsefe, dünya güzelliğinin ve insani değerlerin ta kendisidir. 14. yüzyılda yarın yanağından gayrı her şey ortaktır diyen bir felsefe, orta çağda Avrupa devletleri karanlıklarda yüzerken Anadolu özgürlüğünü yaşamaktaydı. Bugün Avrupa'nın bize yutturduğu Batı kültürünün mayasında Alevi felsefesinin kendisi vardır. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi tümüyle Alevi felsefesinin özünden alınmıştır. Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti de Alevi felsefesinin mayasından ortaya çıkmıştır. Asırlardır bu felsefe inanç ve düşün sistemini ortadan kaldırmak için büyük çaba gösteren sistem ne yazık ki bunu bir bakıma başarabilmiştir. Osmanlı'nın baskısıyla yok edilemeyen bu inanç ve kültür ne yazık ki Cumhuriyet'le daha çok yara almıştır. Özellikle 12 Eylül 1980 tarihinden sonra devletin yürüttüğü sistemli asimilasyon politikası Aleviliğin yok olması yönünden oldukça başarılı olmuştur. İşte Sivri Alan köyünü de içerisine alan Emlek yöresi bunun en büyük kanıtıdır. Başka bölgelerden tek farkı Sünnileşmemiş ancak özünden oldukça uzaklaşmıştır. Bir 10 sene sonra adından başka özellik taşımayan Emlek Aleviliği tümüyle tükenecektir. Bunu devletten çok kendimiz yapmaktayız. Kendi insanlarımız Aleviliğin evrensel değerlerini yaşatmayı, bırak küçümsemeyi, aşağılamayı marifet saymaktadır. Peki biz hangi değerlere sahip çıkıp bu gidişle nereye varacağız? Bunu sorgulamak gerekmektedir. Sünni sol aydınlarımız kendi geleneksel değerlerini yaşarken Alevi gençlerimizin değerlerine sahiplenmelerini şovenizm diye nitelemektedirler. Oysa tüm sol değerlerin tamamının bu inanç ve kültür içerisinde olduğunu bizim insanlarımız da kavrayamamaktadır. Binlerce yıldır atalarımızın bu inanç ve kültür değerlerini kolayca harcamaya hiçbirimizin hakkı olmamalıdır. Bu değerin yaşaması sözle olmadığı gibi salt vakıf ve dernekçilikle de olmaz. Hatta aydın ve yazarların eserlerini okumakla da olmaz. Her şeyin orijini kendisidir. O nedenle de Aleviliğin orijini Cem'dir. Dedelik, musahipliktir, düşkünlüktür. Bütün bunlar ilk bakışta ürkütücü gelebilir. Ancak yaşamadan, bu değerlerle tanışmadan, Aleviliğin temel değerlerini bilmeden Aleviliğin ne olduğu bilinemez. Aleviliğin özü insandır, insana yöneliktir. Alevilik düğünün aktarılmış kalıpları değildir. Yaşama ayak uyduran, koşullara göre kendisini insanla birleştiren bir inançtır. Onu çağın günlük koşullarıyla kaynaştırabiliyorsak sorun yoktur demektir. Alevilik çağdaş değerlerin hepsiyle çakışır, çelişmez. Bu anlamda insanlık bu değerleri tanımalı, bunu bilerek benimsemeli ya da reddetmelidir. Alevi deyişleri o inanç ve kültürün Kur'an-ı Kerim'idir. Saz için söylenen telli Kur'an sözü boşuna söylenmemiştir.